Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Where Does Money Come From? Josh Ryan Collins.
Tony Greenham, Richard Werner ve Andrew Jackson tarafından hazırlanan, Birleşik Krallık para ve bankacılık sistemini açıklayan analitik bir iktisat rehberidir. Kitabın temel amacı, paranın yalnızca devletin bastığı banknotlardan ya da Merkez Bankası'nın kararlarından doğduğu yönündeki yaygın inancı düzeltmektir. Yazarlar, günlük hayatta kullanılan paranın büyük bölümünün ticari bankalar kredi verdiğinde bilanço kayıtları yoluyla yaratıldığını savunur. Bu yaklaşım, bankaların sadece tasarruf sahipleriyle borçluları buluşturan pasif aracılar olduğu fikrini de sorgular. Eser, para kavramının tarihsel gelişimini, Merkez Bankası rezervlerini, nakdi, banka mevduatlarını ve kredi mekanizmasını birbirinden ayırarak ele alır. Ardından bu yapının finansal istikrar, konut piyasası ve ekonomik politika bakımından sonuçlarını inceler. Teknik bir alanı anlaşılır hale getirmeyi hedeflese de, para politikasının sınırları ve bankacılık düzenlemesiyle ilgilenen okurlar için dikkatli okuma gerektirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ticari bankalar kredi verdiklerinde yeni mevduat yaratır. Kitabın en belirgin tezi, modern ekonomide dolaşan geniş para miktarının büyük kısmının ticari bankaların kredi işlemleriyle oluştuğudur. Bir banka kredi onayladığında, önce başka bir müşterinin birikimini bulup onu devretmek zorunda değildir. Borçlunun hesabına yeni bir mevduat yazar, karşılığında bilançosunda bir kredi alacağı oluşturur. Böylece bankanın varlığı ve yükümlülüğü aynı anda genişler. Borçlu bu mevduatı harcadığında para başka bankalara geçebilir. Ancak bankacılık sistemi düzeyinde ortaya çıkan mevduat doğrudan ortadan kalkmaz. Kredi geri ödendikçe ana para kısmına karşılık gelen mevduat da silinir. Bu nedenle yazarlar parayı sabit bir nesneden çok kredi ve borç ilişkileriyle bağlı bir kayıt sistemi olarak değerlendirmeyi önerir. Bu açıklama bankaların ekonomik faaliyetteki rolünü yalnızca fon aktaran kurumlar olmanın ötesine taşır. Bankaların hangi kredileri verdiği, yeni paranın hangi alanlara yöneldiğini belirler. Üretken yatırımlara, işletmelere ya da mevcut varlıkların satın alınmasına yönelen kredi arasında ekonomik sonuçlar bakımından önemli farklar doğar. Kitap, para yaratımını anlamanın, kredi tahsisinin toplumsal ve ekonomik etkilerini tartışmak için başlangıç noktası olduğunu gösterir. İkinci olarak, mevduat çarpanı modeli, rezervler ve kredi sıralamasını yanlış basitleştirir, eser, ders kitaplarında sık rastlanan mevduat çarpanı anlatısını eleştirir. Bu anlatıda Merkez Bankası'nın önce rezerv yarattığı, bankaların bu rezervlerin belirli katı kadar mevduat ve kredi oluşturduğu varsayılır. Yazarların açıklamasında ise uygulamadaki sıralama çoğu kez ters işler. Bankalar kredi talebini, borçlunun geri ödeme kapasitesini, teminatı, karlılığı, sermaye yeterliliğini ve likidite riskini değerlendirerek kredi açar. Gerekli ödeme rezervleri ve fonlama ise bu işlemlerin ardından yönetilir. Rezervler, bankaların müşterileri arasında yapılan ödemelerin bankalar arası kısmını sonuçlandırmaya yarar, hane halkı ve şirketlerin günlük kullanımındaki para değildir. Merkez Bankası, ödeme sisteminin çalışmasını korumak için rezerv talebini tamamen görmezden gelemez. Bu durum, rezerv miktarını arttırmanın tek başına bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamadığı anlamına gelir. Özellikle zayıf ekonomik koşullarda uygun borçlu talebi yoksa ya da bankalar risk almak istemiyorsa, bol likidite kredi genişlemesine dönüşmeyebilir. Kitap, merkez bankalarının pratikte para miktarını doğrudan hedeflemekten çok faiz oranları ve finansal koşullar üzerinden etkide bulunduğunu vurgular. Böylece para politikası ile banka kredisi arasındaki ilişkinin mekanik değil, kurumsal ve davranışsal olduğunu açıklar. Üçüncü olarak, para, nakit. Merkez Bankası rezervi ve banka mevduatı aynı şey değildir, kitap. Para tartışmalarındaki karışıklığın önemli bir bölümünün, farklı para türlerinin birbirine karıştırılmasından kaynaklandığını belirtir. Nakit, yani banknot ve madeni para, halkın doğrudan kullanabildiği Merkez Bankası parasının bir biçimidir. Ticari bankaların Merkez Bankası'nda tuttuğu rezervler de Merkez Bankası parasıdır. Fakat bunlar esas olarak bankalar arası ödemeler için kullanılır ve sıradan vatandaşların harcama hesabı değildir. Buna karşılık ücretlerin yattığı, faturaların ödendiği ve kartla alışverişte kullanılan banka hesaplarındaki mevduatlar ticari banka parasıdır. Günlük ekonomik dolaşımın en büyük kısmını bu mevduatlar oluşturur. Bu ayrım, Merkez Bankası'nın para yaratması ile ticari bankanın kredi ile mevduat yaratmasının neden farklı sonuçlar verdiğini anlamayı sağlar. Örneğin, Merkez Bankası'nın bankalara sağladığı rezerv artışı, otomatik olarak hanelerin ve firmaların harcayacağı mevduata dönüşmez.
Ticari bankanın kredi vermesi ise doğrudan bir müşteri hesabında harcanabilir bakiye yaratır. Yazarlar bu sınıflandırmayla para arzı hakkındaki tartışmalara bilanço mantığını getirir. Paranın kimin yükümlülüğü olduğu, nerede dolaştığı ve hangi işlemle ortaya çıktığı soruları para politikasının etkisini değerlendirmek için temel hale gelir. Dördüncü olarak, kredi tahsisinin konuta ve varlıklara yönelmesi ekonomik istikrarsızlık yaratabilir. Yazarlar için mesele yalnızca ne kadar para yaratıldığı değildir, yaratılan kredinin nereye yöneldiği de belirleyicidir. Bankalar kredi kararlarında çoğu zaman kısa vadede güvenli görünen teminata, özellikle mevcut gayrimenkul ve finansal varlıklara ağırlık verebilir. Bu eğilim, yeni üretim kapasitesi, yenilik veya işletme yatırımı yerine varlık alımlarını finanse eden kredi artışına yol açabilir. Konut piyasasında kredi genişledikçe satın alma gücü yükselir, bu da arzı sınırlı bölgelerde fiyat artışlarını besleyebilir. Yükselen fiyatlar daha yüksek teminat değeri yaratır ve yeni borçlanmayı kolaylaştırarak kendi kendini güçlendiren bir döngü kurabilir. Ancak fiyatlar gerilediğinde veya borçluların ödeme gücü zayıfladığında bankalar kredi koşullarını sertleştirebilir. Böyle bir daralma, harcamayı, yatırımı ve istihdamı olumsuz etkileyebilir. Kitap, ana akım iktisadın toprak, kredi ve para yaratımı arasındaki bağlantıyı yeterince hesaba katmadığını ileri sürer. Birleşik Krallık bağlamında konut sorunlarının bu çerçeveden anlaşılabileceğini savunur. Bu yaklaşım, kredi büyümesini sadece büyümenin işareti saymak yerine, kredi kullanımının niteliğini ve varlık fiyatlarıyla ilişkisini incelemeye çağırır. Son olarak, düzenleme tartışması para miktarından çok kredi kalitesi ve banka yapısına uzanır kitap. Bankaların para yaratma gücünün finansal sistem için düzenleme sorusunu kaçınılmaz kıldığını savunur. Eğer kredi hacmi büyük ölçüde özel bankaların kararlarıyla genişliyor ve daralıyorsa, yalnızca politika faizine odaklanmak yeterli olmayabilir. Bankaların sermaye yapısı, likidite yönetimi, risk iştahı, teminat tercihleri ve kredi standartları para yaratımının hem hızını hem yönünü etkiler. Yazarlar mevcut yapının istikrarsızlığa açık olduğunu vurgularken, para ve bankacılık reformlarına ilişkin daha geniş bir tartışma zemini oluşturmak ister. Kitap belirli tek bir reform paketini ayrıntılı biçimde dayatmak yerine, kredi yaratımını kamu yararı, üretkenlik ve finansal dayanıklılık açısından sorgulayan sorular sunar. Bu yönüyle okuru, Merkez Bankası'nın neyi kontrol edebildiğini, bankaların hangi sınırlar içinde çalıştığını ve kredi patlamalarının neden salt piyasa olgusu olarak görülemeyeceğini düşünmeye yöneltir. Ayrıca kredi daralmasının yalnızca borç almak isteyenleri değil, ödeme sistemini, işletmelerin nakit akışını ve genel ekonomik faaliyeti etkilediğini açıklar. Düzenlemenin amacı kredi akışını tümüyle durdurmak değildir. Amaç, kısa vadeli varlık spekülasyonunu besleyen aşırı borçlanma ile uzun vadeli ekonomik kapasiteyi destekleyen finansman arasındaki farkı daha görünür ve yönetilebilir hale getirmektir. Sonuç olarak, Where does money come from? Para ve bankacılık hakkında temel kavramlarını yeniden gözden geçirmek isteyen iktisat öğrencileri, gazeteciler, kamu politikasıyla ilgilenenler ve bilinçli genel okur için uygundur. Özellikle konut fiyatları, kredi büyümesi, enflasyon, Merkez Bankası kararları ve finansal krizler arasındaki bağlantıları daha sağlam bir çerçevede anlamaya yardımcı olur. Türkiye gibi kredi koşullarının hane halkı bütçelerini, konut piyasasını ve işletmelerin finansmanını hızla etkilediği ekonomilerde. Kitabın Birleşik Krallık merkezli açıklamalarını kurumsal farkları gözeterek okumak ayrıca yararlıdır. Okur. Merkez Bankası rezervlerinin günlük parayla aynı olmadığını, bankaların kredi verirken oynadığı aktif rolü ve faiz politikasının neden tek başına yeterli bir araç sayılamayacağını kavrar. Bu, yatırım ya da kişisel finans tavsiyesi veren bir kitap değildir. Asıl katkısı ekonomik haberlerde kullanılan para arzı, likidite. Kredi ve bankacılık ifadelerini daha dikkatli değerlendirebilmek için kavramsal bir temel sağlamasıdır. Benzer popüler iktisat kitaplarından farkı, soyut teorilerden veya yalnızca kriz anlatılarından hareket etmemesidir. Banka bilançosu, ödeme sistemi, rezervler ve mevduat arasındaki işleyişi merkeze alır.
aynı zamanda bu teknik mekanizmayı konut, varlık fiyatları ve düzenleme sorunlarıyla ilişkilendirir. Bazı bölümleri teknik bulunabilir ve reform seçenekleri ayrıntı arayanları tam doyurmayabilir. Buna rağmen para yaratımının kurumlar içindeki gerçek işleyişine odaklanan açık ve tartışma açıcı niteliğiyle alanında ayırt edilir. Destek olmak isterseniz Josh Ryan Collins kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.